Ayrım 35.
Sayfa 356. Damat tanınmış bir prens, varlıklı, iyi, ayrıca kızın gönlüne göre bir insandı. Eh, bundan iyisi can sağlığı. Zaten anneleri öteden beri en az Adelaide için kaygılanırdı. Gerçi kızın güzel sanatlara düşkünlüğü Lizaveta Prokofievna'nın kuşku dolu kalbine zaman zaman ağırlık veriyordu. Sonunda kızcağız hiç olmazsa yaratılıştan şen, hem de olgun, aklı başında, nasıl olsa kurtarır kendini diye avunuyordu. En çok Aglaé'den yana kaygılanıyordu. En büyükleri olan Alexandra için korkması mı korkmaması mı gerektiğini bilemez, bazen de mahvoldu kızcağız diye düşünürdü. 25'ine bastı, kalır artık evde, hem de bu güzellikle. Alexandra geceleri mışıl mışıl uyurken, Lizaveta Prokofievna onun için gözyaşları dökerdi. Nedir bu kız? Tanrı tanımaz mı yoksa yalnızca aptalın biri mi? Ama kızın aptal olmadığından Lizaveta Prokofievna'nın hiç kuşkusu yoktu. Hem de Alexandra Ivanovna'nın düşüncelerine önem verir, ona akıl danışmayı severdi. Ancak kızının ödlek tavuk olduğu da bir gerçekti. O kadar durgundu ki yerinden kıpırdatmak olanaksızdı. Ama ödlek tavuk olmasında şaşılacak bir şey yoktu. Tuh, şaşkına döndüm onların yüzünden. Lizaveta Prokofievna Aglaé'ye tapar ama Alexandra Ivanovna'ya büyük bir sevgi beslerdi. Ancak anne sevgisi ve düşkünlüğünün belirtisi olan hırçınlıkları, ödlek tavuk diye takılmaları Alexandra'yı yalnızca güldürürdü. Bazen en önemsiz şeyler Lizaveta Prokofievna'yı kızdırıyor, son derece sinirlendiriyordu. Alexandra Ivanovna uyumayı çok sever, çok da düş görürdü. Ama düşleri pek anlamsız, 7 yaşında bir çocuğa uygun düşecek saflıktaydı. Bir keresinde düşünde 9 tane tavuk görmüştü. Bu yüzden annesiyle arasında nedeni kolaylıkla açıklanamayacak bir kavga çıktı. Bir kere, yalnızca bir kere, oldukça ilginç bir şey görebilmişti. Girmeye korktuğu karanlık bir odada tek başına bir rahip görmüştü. Bu düşü iki kardeş zafer kazanmış bir tavırla, kahkahalarla gülerek Lizaveta Prokofievna'ya ilettiler. Ama anneleri gene kızdı. Aptallar diyerek üçünü de azarladı. Öf, aptalca bir saflık bu. Tam anlamıyla bir ödlek tavuk. Oysa duygulanıyor, hele bazen pek hüzünlü görünüyor. Derdi nedir, ne olabilir acaba? Lizaveta Prokofievna bazen bu soruyu her zamanki gibi şiddetli, sinirli bir tavırla ve hemen yanıt bekleyerek Ivan Fedorovic'e sorardı. Ivan Fedorovic kaşlarını çatar, omuzlarını kaldırır, sonunda ellerini açarak homurtulu bir sesle "Ona bir koca gerek," derdi. Lizaveta Prokofievna bir bomba gibi patlardı. "Evet, ama Tanrı esirgesin, bu koca sizin gibi biri olmasın Ivan Fedorovic. Hiç olmazsa düşünce ve kararlarında size benzemesin. Sizin gibi kaba saba olmasın Ivan Fedorovic." Kocası hemen ortadan kaybolurdu. Lizaveta Prokofievna patlayıp boşaldıktan sonra yatışırdı. Aynı günün akşamı da kaba saba değil de iyi, sevimli, sevgili Ivan Fedorovic'e karşı son derece tatlı, yumuşak, sevecen ve saygılı davranırdı. Çünkü Lizaveta Prokofievna hayatı boyunca Ivan Fedorovic'i sevmişti. Hem de ona aşıktı. Ivan Fedorovic de bunu çok iyi bilir, karısını içten severdi. Ancak hanımefendinin baş derdi Aglaé'ydi. İçinden tıpkı benim gibi, her bakımdan benim portrem diyordu. Asi, zararlı bir cin, Tanrı tanımaz, garip, deli, hırçın, hem de ne hırçın. Ah Tanrım, bu kız ne kadar mutsuz olacak. Ama önceden de söylediğimiz gibi çıkan güneş her şeyi yumuşattı. Bir süre için ortalığı aydınlığa kavuşturdu. Lizaveta Prokofievna bütün üzüntü ve dertlerinden soluk alabildiği rahat bir an geçirdi. Çevrelerinde Adelaide'nin yakında yapılacak düğününden ve Aglaé'den söz ediliyordu. Buna karşı Aglaé'nin pek güzel, sakin, akıllı ve başı dik bir duruşu vardı. Bu tavır ona pek yakışıyordu. Bütün bu hazırlık süresince annesine pek tatlı, pek sevecen davranmıştı. Ama şu Yevgeni Pavlovich'i iyice incelemeli, içini dışını anlamalı. Zaten Aglaé'nin de ona başkalarından daha çok iltifat ettiği yok galiba. Yine de ne iyi kız oldu. Hem de ne kadar güzel. Tanrım ne kadar güzel. Günden güne güzelleşiyor. Oysa şu kötü prens bozuntusu, şu miskin budala görünür görünmez ortalık gene karışmış, evin içi allak bullak olmuştu. Olan da neydi dersiniz? Başkalarına göre belki hiçbir şey ama en basit olaylarda bile derinlikler, dalavereler sezinlemek Lizaveta Prokofievna'nın özelliğiydi. Gördükleri onu son derece kuşkulandırıyor, karışık yapıları yüzünden hastalanacak derecede korku duyuyordu. Bütün bu gülünç, anlamsız telaş içinde gerçekten önemli, kuşku verici şeyler görünmeye başlayınca Lizaveta Prokofievna ne yapacağını şaşırıyordu. Lizaveta Prokofievna prensi peşinden evlerine doğru sürükleyip onu bütün ailenin çevresinde toplandığı yuvarlak masanın başına oturttuktan sonra Aglaya'nın şu sürtükle ilişkisi olduğu konusunda yere batası o imzasız mektubu bana yazmaya nasıl cesaret ederler, nasıl yaparlar bunu diye düşünüyordu. Bunu akıldan geçirmeleri bile cesaret ister. Yazılanın tek bir noktasına inanmış olsam ya da mektubu Aglaya'ya göstersem utançtan ölürdüm. Bizimle, Yepanşinlerle böylesine alay edilsin. Olacak şey değil. Ama bunlar hep Ivan Fedorovic'in yüzünden. Hep sizin yüzünüzden Ivan Fedorovic. Ah, ne diye Yelagin'e taşınmadık? Dipnot, Yelagin adası, Neva üzerinde Petersburg'a yakın yazlık bir yer. Yelagin'e gidelim diyordum. Mektubu belki de Varka yazmıştır. Fitneyi bilirim ben. Ya da belki... Ah hep Ivan Fedorovic'in suçu bunlar. O sürtük %100 bizimkinin enayiliğini açığa vurmak için eski ahbaplarının hatırını oynadı bu oyunu. Önceden de yapmıştı ya, bizimki ona inciler sunarken onu ahbap yerine koyup parmağında oynatıyordu. Sonunda bu işe bizi de karıştırdılar. Kızlarımızı karıştırdılar Ivan Fedorovic. Genç kızları, en yüksek çevreden gelinlik kızları... Onlar da orada bulunup her şeyi dinlediler. Şu hayta olanların işlerine bulaştılar. Bundan hoşlanabilirsiniz. Siz de oradaydınız. Ve hepsini duydunuz. Bağışlayamam bunu ben. Şu prens bozuntusunu dünyada bağışlamam. Hem de Aglaya'nın 3 gündür sinir bunalımları geçirmesi neden? Neden ablalarıyla hem de annesi kadar saydığı, her zaman ellerini öptüğü Aleksandra ile kavga edercesine konuştu? Kimse onun davranışlarına bir türlü akıl erdiremiyor. Gavrila Ivolgin'in bu işle ilgisi ne? Neziye dün ve bugün Gavrila Ivolgin'i övmeye başladı, sonra da ağlayıverdi. Niçin bu imzasız mektupta o lanet olası zavallı şövalyeden söz ediliyor? Oysa Aglaya, prensin mektubunu ablalarına bile göstermemişti. Ve niçin, ne diye ben de kömür çarpmış kedi gibi o adamı buraya getirdim? Vallahi aklımı oynattım ben, şu yaptıklarıma bakılırsa. Genç bir adama kızımın sırlarını açtım, hem de öyle sırlar ki hemen hemen hepsi bu adama ait. Allah'tan ki budala ve dostumuz bizim. İyi ama bu sümsüğün nesinden hoşlanır Aglaya? Aman tanrım amma da saçmaladım. Tüh, harikayız hepimiz. Hepimizi, herkesten önce beni, camekan içinde onar kopeki halka seyrettirmeli. Yo, bağışlayamam sizi Ivan Fedorovic. Dünyada bağışlayamam. Niçin şimdi prenses çıkarmıyor? Hani hırlayacaktı ona? Ama nerede? Gözlerini 4 açmış bakıyor herife. Sus pus olmuş seyrediyor. Oysa prensin gelmesini yasaklayan kendisiydi. Öteki de sapsarı kesilmiş oturuyor karşısında. Şu tanrının belası geveze Yevgeni Pavlovich'in hiç çenesi durmaz. Nasıl da bülbül kesildi mübarek, kimseye ağız açtırmıyor. Ah sözü oraya getirebilsek, ben her şeyi anlardım. Gerçekten rengi uçmuş görünen prens, yuvarlak masanın başında sessizce oturuyordu. Büyük bir korku içindeydi. Bazı anlarda ruhunu saran, iç yüzünü kendisinin de anlayamadığı bir heyecan duyuyordu. Ona bakışlarını dikmiş bir çift siyah gözün bulunduğu köşeye bakmaya korkuyordu. Bir yandan da burada, onların arasında bulunmaktan, kendisine yazılanlara karşın tanıdığı sesi duymaktan sonsuz bir haz içindeydi. Tanrım, acaba daha neler söyleyecek? Prens henüz ağzını açmamıştı. Bu akşam her zamankinden daha coşkun ve heyecanlı, bülbül kesilen Yevgeni Pavlovich'i olanca dikkatiyle dinlediği halde tek sözcüğünü bile anlayamıyordu. Petersburg'dan daha dönmemiş olan Ivan Fedorovich'ten başka hepsi oradaydılar. Prens Serçe de oradaydı. Galiba çaydan sonra dışarı konsere gitmeye hazırlanıyordu. Sürüp giden konuşma prensin gelişinden önce başlamış olmalıydı. Çok geçmeden kim bilir nereden çıkıveren kolya birden taraçaya girdi. Prens, demek eskisi gibi kabul ediyorlar onu, diye düşündü. Yepanchinlerin köşkü, İsviçre köy evleri biçiminde her yanı çiçekler ve ağaçlarla kaplı görkemli bir köşktü. Prensin evinde olduğu gibi hepsi taraçada oturuyordu. Yalnız buranın taraçası daha geniş, daha süslüydü. Konu herkesi ilgilendiren bir şeye benzemiyordu. Bir tartışmadan açıldı anlaşılan konuyu, herkes değiştirmek istiyor ama Yevgeni Pavlovich çevresine önem vermeden inatla konuşmaya devam ediyordu. Prensin gelişi onu daha da coşturmuş gibiydi. Lizaveta Prokofyevna söylenenlerin hepsini anlamamakla birlikte somurtuyordu. Köşelerden birinde oturan Aglaya da gitmiyor, ses çıkarmadan dinliyordu. Yevgeni Pavlovich ateşli bir sesle "Benim liberalizme bir şey dediğim yok" diye konuşmasını sürdürüyordu. Liberalizm günah olmak şöyle dursun, onsuz yıkılıp gidecek bir bütünün vazgeçilmez parçasıdır. Liberalizmin de en ölçülü bir tutuculuk kadar yaşama hakkı vardır. Ben doğrudan doğruya Rus liberalizmine karşı çıkıyorum. Karşı çıkışımın asıl nedeni Rus liberallerinin Rus değil, Rus'tan başka bir şey olmalarıdır. Bana gerçek bir Rus liberali gösterin. Hepinizin önünde gider öperim onu. Son derece heyecanlanan Alexandra Ivanovna, "O sizi öpmek isterse tabii," dedi. Genç kızın yanakları al aldı. Lizaveta Prokofyevna, "Şuna bakın hele, ya yer miskin miskin uyuklar ya da yılda bir öyle laf eder ki apışıp kalırsın," diye düşündü. Prens Radomski'nin bu ciddi konuda fazla neşeli, heyecanlı ve sanki eğlenerek konuşmasının Alexandra Ivanovna'nın hoşuna gitmediğini fark etmişti. Yevgeni Pavlovich, "Siz gelmeden önce bir iddia öne sürdün prens," diye devam etti. "Şimdiye kadar bizde liberaller iki kesimden gelmişlerdir. Artık ortadan kalkan eski derebeyleriyle din adamları kesiminden. Zamanla ikisi de, yani kuşaklar değiştikçe, tam anlamıyla halkın dışında birer sınıf haline gelmiştir. Bu bakımdan şimdiye kadar ve şimdi yaptıkları şeyler ulusal nitelik taşımaktan uzaktır." Prens Serçe'ye karşı çıktı. "Nasıl yani? Şimdiye kadar yapılanların Ruslukla ilgisi yok mu demek istiyorsunuz?" "Ulusal değil, Ruslara ait ama ulusal değil. Liberaller de, tutucular da tam Rus sayılmaz. İnanın bu halk derebeyleriyle din adamlarının yaptıklarını benimsememiştir." Prens Serçe ateşli bir tavırla karşı koyuyordu. "Amma yaptınız ha! Böyle bir çelişkiyi nasıl savunursunuz? Bu söylediklerinize gerçekten ciddiyseniz Rus derebeylerinin böylesine yerilmesine göz yumamam doğrusu. Siz kendiniz de bir Rus derebeysiniz." "Rus derebeylerini yerdiğim yok benim. Saygıdeğer bir sınıf. Ben de oradan olduğuma göre. Özellikle de ortadan kalkalı beri. Edebiyatta da mı ulusallık yok?" diye kestirip attı Alexandra Ivanovna. "Edebiyattan pek anlamam. Ama bence Lomonosov, Pushkin ve Gogol'dan başka bütün Rus edebiyatı Rus değildir." Adelaide güldü. "Önce bu bile az değil. Üstelik bir halktan öbür ikisi de derebeyi. Çok doğru. Ama hemen zaferi ilan etmeyin Adelaide Alexandrovna. Rus edebiyatçıları içinde en çok bu üçü gerçekten kendiliklerinden, kimseden aktarılmamış şeyler söylemeyi başardıkları için ulusal oldular. Herhangi bir Rus kendinden, doğrudan doğruya kendinden, hiçbir yerden alınmamış şeyler söyler. Yazar ya da yaparsa, Rusça konuşmasını pek bilmese bile %100 ulusal olur. Benim için temel kural budur. Ama bizim konuşmamız edebiyat değil, sosyalistler üzerine. Ben bir tek Rus sosyalisti olmadığı kanısındayım. Yoktur ve olmamıştır. Çünkü bütün sosyalistlerimiz gene derebeyi ve din adamları sınıfından gelmedir. Yerli yabancı sosyalistim diye ortaya çıkan bütün o ünlüler, derebeylik zamanından kalma liberallerden başkaları değildir. Neden gülüyorsunuz? Verin bana onların kitaplarını, verin bana onların ilkelerini, anılarını, bir eleştirmeci olmadığım halde size en inandırıcı edebi eleştirmeyi kaleme alayım. Bu yazıda size kitaplarının, ilkelerinin, anılarının her sayfasının eski Rus derebeyinin kaleminden çıkma olduğunu bütün açıklığıyla kanıtlarım. Hınçları, isyanları, nükteleri hep derebeylerinden gelmedir. Hem de Famusov'dan öncekilerin, dipnot, Famusov, Griboyedov'un Akıldan Bela komedisinin kişilerinden biri. Öncekilerin sevinçleri, gözyaşları, gerçek belki de içten gözyaşlarıdır. Ama gene de derebeylerine aittir. Derebeylerine ve din adamlarına. Gene gülüyorsunuz. Siz de mi gülüyorsunuz prens? Siz de mi düşünceme karşısınız? Gerçekten hepsi gülüyordu. Prens de gülümsedi. Sonra yakalanmış bir öğrenci tavrıyla toparlandı. Bunu henüz söyleyemem ama sizi büyük bir zevkle dinlediğime inanın. Prens bunları sanki tıkanarak söylemiş, alnı soğuk soğuk terlemişti. Oturduğundan beri ilk olarak ağzını açıyordu. Çevresine bakmaya cesaret edemedi. Yevgeni Pavlovich onun bu hareketini fark etti, gülümsedi. Sonra yine aynı sesle büyük bir ilgi ve coşkunluk içindeymiş gibi bir yandan da belki kendi sözlerine gülerek "Size bir durumdan söz ediyorum," dedi. "Bu benim kendi gözlemim, kendi buluşumdur. Bu buluşun bana, yalnızca bana ait olduğunu belirtmeliyim. Bu konu üzerine ne bir yerde söz edilmiş ne de yazılmıştır. Ben Rus liberalizminin temel ilkelerini açıklamaktayım. Önce genel bir görüşle liberalizm var olan düzene karşı, bunun doğru ya da yanlış olması başka bir konu, yöneltilmiş bir saldırıdan başka nedir ki? Öyle değil mi? Buluşum şuna dayanıyor. Rus liberalizmi var olan düzene değil, her şeyimizin temeline, doğrudan doğruya Rusya'ya yöneltilmiş bir saldırıdır. Benim sözüne ettiğim liberal, Rusya'yı da kendisini de inkar etmektedir. Yani öz anasından nefret ediyor, onu dövüyor. Rusya'da her başarısızlık, her terslik onun için alay konusu, neredeyse sevinç konusu oluyor. Liberallerimiz ulusal göreneklerden, Rus tarihinden, her şeyden nefret ediyorlar. Ona bir özür bulmak gerekirse ancak yaptıklarından habersiz oluşunu ve Rusya'ya karşı nefretini en yararlı liberalizm saymasını söyleyebiliriz. Evet, biz de çoğu zaman liberaller arasında alkışlanan, oysa gerçekte en boş, en kalın kafalı, en tehlikeli bir tutucu olduğunun farkına bile varmayan liberallere pek sık rastlanır. Rusya'ya karşı bu nefreti, henüz pek yakın zamana kadar bazı liberallerimiz hemen hemen gerçek yurt sevgisi saymakta ve bu sevginin nasıl olması gerektiğini herkesten daha iyi bilmekle övünmekteydiler. Ama şimdi daha açık oldular. Yurt sevgisi sözünden bile utanmaya başladılar. Üstelik bu kavramı zararlı, değersiz sayarak büsbütün yok ettiler. Söylediklerimin gerçeği tıpatıp yansıttığı kanısındayım. Nasıl olsa bir gün gerçeği tam olarak bütün açıklığıyla ortaya koymak gerekecek. Ancak bu durumun dünya kuruldu kurulalı hiçbir ülkede hiçbir zaman görülmediği için geçici olabileceğini kabul ederim. Yurdundan nefret eden liberal hiçbir yerde yoktur. O halde bizdeki durumu nasıl açıklayacağız? Önceden de söylediğim gibi, Rus liberallerinin şimdilik Rus olmayan liberaller oluşuyla, bence bu başka türlü açıklanamaz. Prens Seçe ciddiyetle, "Yevgeni Pavlovich, bütün söylediklerinizi yalnızca birer şaka sayıyorum," diye karşı çıktı. Alexandra Ivanovna, "Ben bütün liberalleri görmediğim için yargı verecek durumda değilim," dedi. "Ama görüşünüze içtenlikle karşıyım. Siz özel bir durumu kurallaştırdınız. Bu yüzden sizin bu yaptığınıza iftira denir." Yevgeni Pavlovich yeniden atıldı. "Özel bir durum mu? Ya, tam üstüne bastınız. Prens sizce nedir? Özel bir durum mu değil mi?" "Açık söyleyeyim, liberalleri az gördüm. Onlarla az ilişkim oldu," dedi prens. "Sanırım siz bir dereceye kadar haklısınız ve sözüne ettiğiniz Rus liberalizmi gerçekten yalnız düzenden değil, doğrudan doğruya Rusya'dan nefret etmektedir. Kuşkusuz bir kısmı, bu hepsi için söylenemez." Prens sıkıldı, sözünü bitirmedi. Heyecanına karşın bu konuşma onu son derece ilgilendirmişti. Kendisini ilgilendiren bir konuyu dinlerken ve yanıtlarken son derece masum bir dikkat içinde oluşu prensin özelliğiydi. İçten inançlı tavrı yüzünden, duruşundan okunabilirdi. Yevgeni Pavlovich baştan beri ona özel bir şimde gülümsediği halde bu karşılığı alınca beklemiyormuş gibi ciddileşti. "Tuhaf," dedi. "Bu söylediğinizde ciddi misiniz prens?" Öteki şaşırdı. "Siz ciddi sormadınız mı?" Hepsi güldü. "İnanılır ona," dedi Adelaide. "Yevgeni Pavlovich'in işi güç çevresiyle eğlenmektir. Bazen ciddi ciddi neler anlattığını bir bilseniz." Alexandra sert sert, "Bana kalırsa bu çetin bir konu," diye söze karıştı. "Deşmesek daha iyi olacak. Yanılmıyorsam gezmeye gidecektik." "Gidelim sahil, güzel bir akşam," diye bağırdı Yevgeni Pavlovich. Ancak bu kez gerçekten ciddi konuştuğunu kanıtlamak için böyle bağırmıştı. Özellikle de prense kanıtlamak için. "Prens, bende büyük bir ilgi uyandırdınız. Yemin ederim ben göründüğüm kadar boş adam değilim. Hoş, belki gerçekten boş adamım ya. İzninizle yalnızca merakımdan bir soru daha sorup bununla bitireceğim. Bu soru 2 saat önce kendiliğinden aklıma geliverdi. Görüyorsunuz ya prens, bazen ben de ciddi konular üzerinde düşünebiliyorum. Ben buna kendime göre çözüm buldum. Bakalım prens ne diyecek? Az önce özel durumdan söz edildi. Pek anlamlı olan bu deyim sık sık tekrarlanmaktadır. Geçenlerde 6 kişiyi korkunç bir biçimde öldüren bir delikanlının avukatının savunma sırasında sarf ettiği garip bir söz herkesin ağzında dolaşmakta, bu konuda yazılar yazılmaktaydı. Savunmada içinde bulunduğu durumda 6 kişiyi öldürmek düşüncesinin katilde doğal olarak doğduğu söylendi. Tam böyle değilse bile anlam bakımından ya böyle ya da buna yakındı. Bana kalırsa avukat bu garip düşünceyi ileri sürerken zamanımızda söylenebilecek en liberal, en insancıl, en ilerici bir düşünceyi savunduğuna emindi. Şimdi siz buna ne dersiniz? Düşünce ve anlayışın böyle yanlış yollara saptırılması, olaylar üzerinde böylesine garip ve çarpık görüşler, bütün bunlar özel bir durum mudur yoksa topluma mal olmuş mudur? Alexandra ile Adelaide gülerek, özel, elbette özel, dediler. Prens Serçe, şakalarının pek bayatladığını hatırlatmalıyım Yevgeni Pavlovich, dedi. Yevgeni Pavlovich sonuna kadar dinlemedi. Prens Mushkin'in meraklı, ciddi bakışının farkına vararak, Prens, sizce bu özel mi yoksa genel bir durum mu? Sizin düşünceniz nedir? Diye sordu. Bu soruyu sizin için hazırladığımı itiraf ederim.